Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün dolu dolu bir sohbetimiz olacak. Bugün sanattan, klasik müzikten, kemandan ve çocuklardan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz keman virtüözü, kültür elçimiz Cihat Aşkın. Hoş geldiniz Cihat Bey.
Hoş bulduk Bora Bey. Çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için.
Estağfurullah. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ediyorum. Sıcakların olması tabii bizi olumsuz etkiliyor ama bu da hayatın şartlarından biri. Buna rağmen disiplinimizi bozmadan çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz.
Valla ilk cümlede zaten o kritik kelimeyi ettiğiniz disiplin. Bugün herhalde sizinle konuşacağımız bir yarım saatte disiplin kelimesi birkaç kere geçecek. Biraz Cihat Bey'i sizden dinleyelim mi? Cihat Aşkın kimdir? Müziğe merakınız ne zaman başladı? Bir takım dinleyicilerimiz biliyordur ama çok küçük yaşlara giden bir hikayeniz var. Bir kısaca bir girişi öyle yapalım mı?
Evet, yani her klasik cevap gibi benim de cevabım küçük yaşlardan itibaren müziğe başlamak oldu. Benim müziğe karşı çok ilgi duyduğumu gören anne ve babam bana küçük yaşta bir mandolin hediye ettikten sonra daha fazla sevmeye başladım. Onu çalmaya çalıştım. Daha sonra konservatuvar yıllarım, öğrencilik yıllarım, konservatuvarla başlayan sahne yılları aynı şekilde devam etti. Çünkü benim çok sevgili rahmetli hocam Ayhan Turan, müziğin ancak sahnede öğrenebileceğini söylerdi. Sanatçılığın sahnede öğrenilebileceğini söylerdi. Dolayısıyla bizi de küçük yaştan itibaren sadece sınıfların içine hapsetmedi ama sahnelerin üzerine attı. Tıpkı gladyatörlerin aslanların önüne atılması gibi bir şey. Dolayısıyla 11 yaşından itibaren, küçük yaşlardan itibaren sahneye aşina olmak, mesleğin içerisinde bulmak kendini ister istemez. Tabii bunu aynı zamanda sevgiyle yapmak çok önemli diye düşünüyorum.
Bir de bir besteniz var değil mi? Çok küçük yaşta ilk bestenizi yapmışsınız.
Evet, müziğe küçük yaşlarda ilgi duyduğum için, yani müziğin her türlüsüne tabii ilgi duydum. O zaman iletişim araçları bugünkü gibi çok zengin değildi. Radyo vardı, yavaş yavaş televizyonlar başlamıştı evlerimizde. Siyah beyaz yayınlardan renkli yayına geçiş aşamaları vardı. Bu esnada tabii ki radyo olmak üzere, başta radyo olmak üzere çeşitli müzikleri oradan dinlemek, müziğin içinde olmak beni oldukça motive etti. Ve mandolinim de alındıktan sonra kendi kendime eserler çıkarmaya çalıştım. İlkokul öğretmenim Gülnigar Günden bana 3 tane nota öğretmişti. Gerisini sen getir demişti. Gerisini ben kendim getirerek çalışmalarımı yaptım ve zaman zaman bir takım şiirlere müzikler uydurdum. Bu devrede 8 yaşında, 9 yaşında filandım. Bu esnada önemli şairlerimizden Ziya Osman Sabah'ın İstanbul diye bir şiirini de besteledim. Dolayısıyla bu tabii hani profesyonel bir beste sayılmaz ama benim ilk denemem oldu. Hakikaten çok güzeldi. İlkokulda filan arkadaşlarıma söylerdim. Oldukça hava atardım bu parçayla. Daha sonra tabii konservatuvar yılları olunca daha ciddi şeyler yaptım hayatta.
Mandolin diyorsunuz ama siz bir keman virtüözüsünüz. Mutlaka kemanın da bir ayrı bir yeri vardır. Bir de keman hayatınıza nasıl girdi ve nasıl vazgeçilmez oldu? Kemanın sizde yarattığı duygulardan da bahseder misiniz?
Evet. Yine ben tabii bu yaşlarda 9-10 yaşlarındayım. Babamın çalıştığı iş yerinin yanında Beşiktaş Turizm ve Güzelleştirme Derneği vardı. Şimdiki Beşiktaş iskelesinin olduğu yer. Kadıköy iskelesi. Orada hakikaten çok güzel bir lokal vardı. O lokalde her hafta amatörler toplanıp koro yaparlardı. Aslında daha sonra bir musiki cemiyeti oldu orası. Orada devrin önemli sanatçısı Radife Erten'in yönetiminde yapılan bu fasıl koro derslerine ben de cumartesi günleri gelirdim. Daha o zaman 9 yaşındayım ve o çatı altında rahmetli oldu. Yine Mesut Duran isimli bir değerli sanatçı vardı. O keman çalardı. İlk defa kemanı onun elinde gördüm. O kadar güzel çalıyordu ki ben onun çaldığı kemana sesine adeta aşık oldum ve tutturdum ben de keman çalacağım diye. Tabii benim bu konuya ilgi duyduğumu gören anne babam hiç ötelemediler. Hemen bir iki hafta sonra Mesut Bey'le beraber yüksek kaldırıma gidip bana bir fabrika Rumen kemanı aldılar ve o kemanın kutunun kokusunu hala hatırlarım biliyor musunuz? Bazen yeni kemanlar gelir böyle öğrencilerde sıfır yeni alınmış kemanlar. O kutuyu açarsınız o koku duyulur. O ilk günkü kokuyu hatırlarım. kokuyu bile sevmek böyle bir şey oluyor herhalde.
O kadar güzel anlatıyorsun ki cevap ver. Yani araya girdim, kusura bakmayın. Yani anne babanın ilgisi, çocuğun ilgilendiği alana gösterdikleri büyük çaba, o kokunun sizde bıraktığı, bakın belki yıllar, 10 yıllar sonra o kokuyu şu anda duyuyormuşçasına anlatıyorsunuz. Sesinizden çok belli. Müthiş. Yani dinleyen anne baba ve ebeveynler için de bayağı bir rehberlik niteliğinde sözler söylüyorsunuz. Lütfen devam edin, buyurun.
Bu anlamda Mesut Bey dedi ki sen zaten mandolin çaldın dedi. Mandolinin telleri de beşli aralıkla akord edilir. Aynı kemanın telleri gibi. Nasıl parmak basıyorsan mandolinde. Kemanda da aynı şekilde pizzicato tekniği dediğimiz bir teknik var. Parmakla çalım tekniği. Yani kemanı böyle gitar gibi tutup sanki mandolin çalıyormuşsunuz gibi o şekilde çal dedi. Ben de çaldım. Daha sonra bir hafta sonra yay çek dedi. Yay çekmesinin de nasıl olduğunu gösterdim. Ben kendi kendime çalıştım. Bir haftada yay çektim. Ondan sonra işte mandoline bastığın parmakları buraya basarsan dedi, zaten kemanı çalmış olacaksın dedi. Üçüncü haftada bu şekilde parmakları basarak kemanın bütün notalarını öğrenmiş oldum. Daha sonra da bir yaz tatili vardı tabii. O yaz tatilinde çok devam etmedim ama kendi kendime devam ettim. Hemen 3-4 ay içerisinde bu yaz tatilinde daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdim ve konservatuvarı kazandım. Konservatuvarı kazandıktan sonra tabii ki keman benim profesyonel ana çalgım olarak hayatımda yer aldı.
İyi ki de yer almış. Sizin bir diğer özelliğiniz de kültür elçisi olarak nitelendiriliyor çoğu yerde. Öylesiniz de zaten. Batı ile Doğu'nun bir sentezini yapıyorsunuz ya da ayrı ayrı temsil ediyorsunuz. Özellikle Ege'nin türküleri, Ermeni halk ezgisi, Zeybek havası, hele Türk valslerinden yine bir Gülnihal yorumunuz ve benzeri pek çok şey var. Batı ile Doğu'yu kıyasladığınızda ortak yanları ya da ayrışan yanlarında ne diyebiliriz kısaca?
Buna bir iki ayrı medeniyetten bahsediyoruz. Bu iki ayrı medeniyetin birbirine üstün çıkma çabasına ben karşıyım. Çünkü çok ayrı medeniyetler, ayrı kültürler. Bu iki kültürün de çok büyük özelliği var. Fakat bizim şansımız diyelim, bu iki kültürün tam ortasında yer alıyoruz. Yani bu iki kültürün doğum yeri aslında Anadolu toprakları. Anadolu'ya baktığınız zaman eski kadim uygarlıklar, doğu uygarlıkları, Mezopotamya kültürü ki bizim ülkemizin toprakları üzerinde doğmuş. Batı dünyasının kendi kültür temellerini kutsadığı yer olan Anadolu coğrafyası da yine bizim topraklarımız üzerinde. Baktığımız zaman biz o zaman eski ve yeni dünya kültürünün çekirdeklerini kendi bünyemizde taşıyoruz. Yani her iki kültüre de sahibiz. İki ayrı medeniyetin doğum yeri olarak Anadolu'da bu topraklar üzerinde var olan bütün kültürel değerleri hiç ayrım yapmadan biz insanlığa sunmak durumundayız. Dolayısıyla ben Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okumamın büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sayede hem kendi geleneksel müziğimizi, Türk müziğini, halk müziğini ama aynı zamanda klasik Batı müziğini en ince ayrıntılarına kadar değerli öğretmenlerden öğrendim. Ve daha sonra yurt dışına gittim. Yurt dışında da bu iki dünyayı bilmem bana çok faydalı oldu. Bilirsiniz bizim ülkemizde konservatuvarlar, politikalar, ekonomi politikaları, kültürel yaşamlar daima ikilem içerisindedir. Biz insanları genelde ayırmışız yüzyıllar boyu. İşte politik anlamda sağ sol, mezhepsel anlamda, dinsel anlamda, ırki anlamda, ekonomik anlamda, gelir düzeyinde birçok şeylerde zıt olarak ayırmışız. Müzikte de bu Alaturka, Alafranga olarak bir ayrım vardı. Zamanımızda da çok çok az var ama artık bu ayrım kalktı diye düşünüyorum. Bu ayrımlar bize çok büyük zarar getirdi. Ama ben özellikle şanslıyım. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda böyle bir ayrım görmeden okudum. Ve ülkemizde de artık böyle bir barışın gelmesi gerektiğine inanmıştım. Ve bu alandaki öncülerden biri oldum. Daha sonra yapmış olduğum Yeni Türk Müziği Hareketi gibi bir takım çalışmalarla aslında müziğin bir bütün olduğunu, kendi müziğimizi icra etmenin çok önemli olduğunu ama kendi müziğimizi dünyadaki geçerli olan son ölçeklerle icra etmemizin ne derece önemli olduğunun altını çizerek bütün hayatımı şekillendirdim. Bu anlamda sadece Türkiye'mizde değil ama bütün dünyada konserler, seminerler, masterclasslar, workshoplar, programlar, çeşitli yayınlar, işte yaptığım CD çalışmaları vesaire bu anlamda önem kazandı diye düşünüyorum. Bunun için ülkemizdeki bu kültür ayrımını tamamen yok etmek ve bunu bir bütün olarak dünyaya ayırmak gerekliliğinin altını önemli çizmek isterim her zaman için.
Tam bu noktada geçmişteki bazı hatalar ya da negatif durumları gelecekte çözümleyebilmek için ve daha da barış halinde ilerleyebilmek için öncü olduğunu bir başka konu daha var. O da Türkiye'nin en idealist keman eğitim projesi olarak nitelendirdiğiniz CAKA. İsmi çok güzel. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları. Biraz bu projeden de bahseder misiniz? Şimdi hatta Ayvalık'ta da sanırım Ağustos'ta olacak. Ama bir bütün olarak... Siz tabii. Arkadaşlarınızdan yani çocuklardan biraz bahseder misiniz? Bu işin heyecanı büyüktür kesin.
Şimdi ben konservatuvarı bitirdikten sonra yurt dışında eğitim gördüm. İngiltere'de 6 sene kaldım. Burada master ve doktora yaptım aynı zamanda. Yurda döndükten sonra kafamda biriktirmiş olduğum, yaşatmak istediğim bütün projelerim, ki küçüklükte bunları çizmişim zaten, bütün projelerimi hayata geçirmek için tam zamanı diye düşündüm. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de konserler vermeye başladım. Fakat merakıma mucip olan şey, niye sadece biz büyük şehirlerde konserler veriyoruz? Niye Anadolu'ya gitmiyoruz oldu? Zaman zaman Anadolu'ya da giderek bazı konserler verdiğim zaman gördüm ki, burada sanatçılarımız sadece konser vermek için geliyorlar, bir iki gün kalıyorlar ve gidiyorlar. Arkasında büyük bir özlem kitlesi yaratıyorlar. Halbuki önemli olan sanatçılarımızın burada konser vermesi değil ama buralarda bir takım çalışmalar yapması, o yöredeki insanları motive ederek o insanların bir şeyler üretmeye çalışmalarını sağlamaları olmalıydı.
Yani, hatta bir yerde toplumun sanat zevkine katkıda bulunmalı demişsiniz bir yerde.
Evet, evet. Dolayısıyla bu manada ben gitmiş olduğum yerlerde bir müddet sonra konser verdikten sonra birkaç gün daha kaldım. Oralardaki yetenekli öğretmenleri ve öğrencileri buldum. Bu manada onları değerlendirdim, onları örgütledim. Mesela ilk defa 2001 yılında Van'a gitmiştim. Van'da çok değerli bir öğretmen ve öğrencisini gördüm. Orada aklıma bu proje geldi. Çünkü Arda Karakaya isimli, her zaman ismini zevkle telaffuz ederim. Bu öğrencimiz 11 yaşında, o zaman çok yetenekli ama Van'da ona öğretecek bir hoca kalmamış artık. Dedim ki Ankara'ya gidin. Ama Ankara'ya gitmek bu kadar kolay değil çünkü yakında konservatuvar yok. Ankara'da var. 6 sene sonra Ankara'da bir konserimde bir anne babayla bir çocuk geldi. Hatırladınız mı beni dedi. Hatırlamadım dedim. Kendisini tanıttı ve o günkü benim öğüdümü tutmuşlar. Arda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yatılı bölümüne girmiş. Orada konservatuvarı tamamlıyor. Daha sonra onun kariyerini takip ettikten sonra yurt dışı faaliyetlerini de onurla izledim. Arda çok yetişkin, iyi bir kemancı oldu. Şimdi bunun gibi çok farklı başarı hikayeleri var. Mersin'de, Afyon'da, Konya'da, Kayseri'de, ülkemizin birçok yerinde. Bu insanları bir araya getirmek, bir araya toplamak ve bu sinerjiden bir şeyler yaratmak gerekiyordu. Ben de Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşlarını kurma kararı aldım. Projeyi yazdım. Bunu İstanbul'da uygulamak istedim öncelikle. Çünkü kendi okulum var ama dediler ki, bu dediler bizim yani okullarımız, yani genel anlamda okullar, üniversiteye bağlı okullar ciddi yerler. Buralarda bu gibi gayri ciddi kurs projeleri uygulanmaması lazım dediler.
Yani
gayri ciddi olarak görüldü bütün bunu. Sonra ben de tabii şey bir kişiliğim var, yani vazgeçmez bir kişiliğim var. Peki dedim, zaten bunu İstanbul'da niye uyguluyorum ki ben? Hata bende. Bursa'ya konsere gitmiştim. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden bana bir teklif geldi. Her ay buraya gelir misiniz? Bizim öğrencilerimize faydalı olur musunuz dediler. Ben de bir şartla dedim. Nedir şartınız? CAKA projesi. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları projesini burada uygulamama izin verirseniz ben gelirim. Onlar çok değerli büyüğüm Profesör Doktor Koral Çalgan, konservatuvarın kurucusuydu. Aynı zamanda Profesör Doktor İsmail Göç, konservatuvarın müdürüydü. İkisi büyük destek oldular ve beni davet ettiler. Ben bu projeyi orada 2001 yılında uygulamaya başladım. Hakikaten çok büyük başarı getirdi. 5-6 ay içerisinde biz çok büyük bir gürültü patırdı yaptık. Bütün Türkiye bizi duydu. Daha sonra farklı şehirlerde, Afyon'da, işte Mersin'de, ne bileyim Konya'da, Kayseri'de, farklı yerlerde bu projeyi uyguladık. Bu projenin amacı yerel yetenekleri kendi kültürleri içerisinde keşfetmek, onları ulusal platforma taşımak, ulusal platformdaki başarılı gençleri de uluslararası platformlara hazırlayarak bir bayrak yarışı yapmak. Ki bu projeden yetişen 20 yıl içerisinde ülkemizin çok değerli gençleri oldu. Bazıları Türkiye'de, bazıları yurt dışında yaşamlarını sürdürüyorlar. Çok önemli yerlere geldiler. Büyük üniversitelerden burslar aldılar. Konserler verdiler çok değişik yerlerde. Carnegie Hall'da, ne bileyim Londra'da, işte Rusya'daki yarışmalarda başarılı oldular. İtalya'da, Hollanda'da, Avrupa'da. Bunlar tabii ülkemizin bayraklarını taşıması açısından gurur verici gelişmeler. Ama ülkemizde de değerli çalışmalar yaptılar. Onlarla gurur duyuyorum. CAKA büyüyerek gelişti. Tam 18 şehirde proje şubeleri oluştu. Konservatuvarlarda, farklı belediyelerde, farklı kültür ve sanat kurumlarında, dernekler vasıtasıyla biz bu çalışmalarımızı büyüttük, geliştirdik. 2007 yılından itibaren sürekli olarak hiç durmadan, pandemi süresince sadece bir kere durduk, yaz okulları yaptık, kış okulları yaptık, yarışmalar yaptık, masterclasslar gerçekleştirdik. Dünyanın en önemli sanatçılarını buraya getirerek gençlerimize faydalı olmalarını sağladık. Gençlerimizi uluslararası platformlara hazırladık. Sanırım Türkiye'de kemanın gelişmesi anlamında, klasik müziğin de gelişmesi anlamında ve Anadolu'daki çok sesli müziğin gelişmesi anlamında CAKA projesi bence, mütevazi olmadan söyleyeyim, bugüne kadar 20. yüzyılın en önemli projelerinden birisi ve son 20 yılın en önemli projesidir diye düşünüyorum.
Kuşkusuz. Bir de metodundan da belki kısaca bir bahsedebilirsiniz. Evet. Siz de hani sanata başladığınızda müzik sahnede öğrenilir demiştiniz ya. Bu projede de genelde yaparak öğrenme. Yani evet. Böyle biri gelip dikte etmiyor da yaparak öğrenme. Bununla ilgili bir anınız, yani işin kavramsalından ziyade şunu yaptım ve şunu elde ettim dediğiniz küçük bir anınız var mı bununla ilgili?
Evet Bora Bey, şimdi bakıldığı zaman ülkemizin eğitim sistemi yarış atı yetiştiren bir sistem. At gözlüklerini takıyoruz, çocukları sadece belli şıklara odaklıyoruz ve o şıkları yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir fanus içinde yetiştiriyoruz. Ama bence bir eğitim sistemi insana değer vermeli diye düşünüyorum. İnsanın doğuştan itibaren aile içerisinde farklı düzeylerden, farklı gelir düzeylerinden, farklı kültür düzeylerinden, farklı kafa yapılarından gelmiş insanlar olabilir. Bu insanları oldukları gibi kabul edin. Onları kendi kimliklerini korkmadan ifade edebilecekleri bir şekle getirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız bugün kendimizi ifade edemiyoruz. Zaten toplumda şiddet varsa, toplumda uyumsuzluk varsa, toplumda ekonomik anlamda, kültürel anlamda ve siyasi anlamda ve farklı anlamlarda her türlü sorunun ana kaynağı insanın kendini ifade edememesi diye düşünüyorum. İnsan kendini medeni bir şekilde ifade ettiği zaman diyalog başlayacak. İnsanlar birbirlerini sevmeye ve anlamaya başlayacaklar. Bizim amacımız müzisyen yetiştirmek değil, büyük virtüöz yetiştirmek değil. Bizim amacımız sanat estetiğiyle bezenmiş insanlar yetiştirmek, insanların birbirlerine karşı iletişimlerini sağlamak ve insanların kültür ve eğitim düzeylerini daha üst basamaklara çıkarmak. Bu nedenle bir çocuk bizim için yetenekli olsun olmasın hiçbir önemi yok. Önemli olan algısının ne kadar gelişmiş olduğu. Algısı hiç gelişmemiş bir kişinin de algısını geliştirmek üzere görevlendirdik kendimizi. Yani sıfır derecedeki bir algı düzeyindeki çocuk buraya geldiği zaman etrafındaki arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve yapmış olduğu projeye katılarak o da kendini projenin bir parçası olarak ifade ediyor. Kendisinin başardığını görüyor. Bu başardığını görmesi bizim için en büyük eğitim diye düşünüyorum. Bir projede çok farklı çocuklar var. Tıpkı on parmağın onu da çok ayrı olduğu gibi çok farklı düzeyde, farklı algıda, farklı yetenekte çocuklar var. Bu çocuklar tabii ki bireysel çalışmalar yapıyorlar ama bir projenin içerisinde bir bütünü yaratmak üzere yer alıyorlar. Bu yer almalarında hepsinin ayrı bir rolü var. Tıpkı hayatta hepimizin ayrı mesleği, ayrı rolü olması gibi o çocukların da kendi hayatlarında kendilerini ifade edecek farklı tarzları, farklı rolleri var. Bu rolleri icra ederek aslında dünyada kendilerini bekleyecek olan imtihanın kısa örneğini bizim projemizde yaşıyorlar. Sanatla ifade ediyorlar. Bazıları şiir okuyor, bazıları dans yapıyor, bazıları resim yapıyor, bazıları çok güzel çalıyor, bazıları çok basit çalıyor ama gene de aynı projenin içerisinde hep beraber bir uyum içerisinde yer alıyorlar. Bu benim için en büyük eğitim diye düşünüyorum. Bizim eğitimimizin temeli bu.
Yani sanatı aslında belki de nihai bir amaç olarak değil, hepsi için değil, pek çoğu için belki öyle ama aslında bir ortak araç olarak kullanıyorsunuz birlikteliği sağlamak ve kendini ifade etmek için.
Zaten sanat benim için bir araç, bir amaç değil.
Süper.
Eğer sanat amaç olsaydı biz o sanata ulaştığımız zaman gerisinde ne olacak? Dolayısıyla sanat bence bir insanın kamil insan olabilmesi için bir araç, bir yol.
Harika.
Yani biz de o sanatı kullanıyoruz. O sanat yolunda devam ediyoruz. Bir yerlere ulaşmak istiyoruz. Herkesin ulaşmak istediği nokta farklı. Ama erdemli insan olabilmek, sanatın yolunun ta ucundaki hedef bence o olmalı diye düşünüyorum.
Süper. Biraz ürkerek sanat bir amaç değil araç dedim ama beni rahatlattınız. Demek ki doğru algılamışım, doğru almışım ben de. Sanatı bir araç olarak, erdemli insan olmak için sanatı bir araç olarak kullanmak gerçekten müthiş bir felsefe. Çocuklardan giderken hiç bırakmayalım çocukları. Bir de Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası var. 11 ila 18 yaş arasındaki çeşitli konservatuarlardan katılan çocuklarla kurulan bir oluşum. Siz de burada çok değerli katkılarınız var. Biraz Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız bizimle? Evet.
Tabii ki burada Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın girişimcisi rahmetli Aytaç Yalman'ı anmadan olmaz diye düşünüyorum. Kendisi bir silahlı kuvvetler mensubu olmasına rağmen sanatın, müziğin, şiirin içinde olan bir insandı ve bir müzik aşığıydı. Onu çok eski zamanlardan beri tanıyorum. Benim CAKA projesi başladığı zaman 2001-2002 yıllarında kendisine bu projeden kısaca bahsetmiştim. Ve daha sonra biz bir özel kuruluşun desteğiyle Türkiye'de büyük konserler yaptık 2004-2005 yıllarında. Ve rahmetli Aytaç Yalman da bu konserlere geldi ve kendisinin de böyle bir inisiyatifi olduğunu söyledi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası. Tabii ki bu inisiyatif çok değerli şefimiz Rengim Gökmen olmadan kurulamazdı. Rengim Gökmen hakikaten ülkemizin en değerli sanatçılarından ve müzikçilerinden bir tanesi ama aynı zamanda kültür fikir insanı. Rengim Gökmen'in fikirleri, Rengim Gökmen'in yapmış olduğu projeler, Türk bestecilerine destek vermesi ve özellikle Türk sanatçılarına, sahneye çıkacak olan Türk sanatçılarına genç yaştan itibaren destek vermesi benim için unutulmaz. O bakımdan sevgili Rengim Gökmen'in, Rengim Hocam'ın yerini çok ayrı tutuyorum her yerde. Rengim Gökmen hakikaten benim hayatım içinde birçok ilkin sahibidir. İlk defa uluslararası anlamda bir CD, Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunu kendisiyle yaptım. Ben çok gençtim. Rengim Bey de beni davet ederek o CD'yi beraber yapmamızı sağladı. Ve kendisiyle yurt dışında, yurt içinde son derece büyük konserler yaptık. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nı ise ta doğuşundan itibaren izledim. Onlarla gurur duydum, takdir ettim. Ve bir sürü konservatuvardan özenle seçilmiş olan değerli çocuklar, Doğuş Çocuğun sahiplendiği bu proje sayesinde profesyonel olarak orkestracılık öğreniyorlar. Profesyonel olarak bir araya geliyorlar. Doğuş Çocuk'tan mezun olan birçok gencimiz bugün Türkiye'nin en önemli senfoni orkestralarının başlarında oturuyorlar. Orkestra üyesi sadece ülkemizde değil ama dünyanın birçok yerinde yani özellikle Avrupa'da Doğuş Çocuk'tan mezun olmuş değerli çocuklarımız buralarda boy gösteriyorlar. Hakikaten bu çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum bizim için. Ve Doğuş Çocuğun yapmış olduğu kamplar sadece müziği değil ama insan psikolojisini de içeriyordu. Ve burada Erdal Atabey'i de yad etmek isterim. Kendisinin vermiş olduğu çok güzel bilgiler sayesinde çocuklar hakikaten farklı anlamlarda da geliştiler. Tabii benim değerli arkadaşlarım sevgili Oğuzhan Kavruk, sevgili Tolga Taviş ve Hasan Tura. Bu arkadaşlarımızla beraber Rengim Hoca'nın liderliği sayesinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası dünyanın ilklerinden bir tanesi oldu. Dünyada biliyorsunuz çok sayıda gençlik orkestrası var ama çocuk senfoni orkestrası belki bir elin parmakları kadar az. İşte Doğuş Çocuk böyle bir şey. Yani hakikaten onlarla beraber ben çok konser verdim. Türkiye'de turneler yaptım. Karadeniz'de, Ankara'da, farklı yerlerde turneler yaptık. Ve onların aynı zamanda kamplarına katıldım. Kamplarına eğitimci olarak da katıldım. Ve en son açık havada İstanbul'da Galataport'ta çok güzel bir konser verdik. Bu konserimiz hakikaten emsal teşkil edecek bir konserdi. Çünkü açık havada yapılan konsere bütün halkımız rağbet etti. Galataport'u dolduran insanlar Tıpkı yurt dışında gördüğümüz örneklerdeki gibi bu konseri dinlediler. Bu konserde biz Türk valslerini seslendirdik. Türk valsleri ben en son albümlerimden bir tanesi 2009'da çıktı. Türk valsleri bir klasik oldu artık, bir hit oldu bütün müzik severler, sanat severler tarafından. Ve hakikaten çocuklar da eşsiz bir performansla bana eşlik ettiler. Bu bakımdan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın gelişimini ve bundan sonra da alacağı mesafeyi, yapacağı aşamaları gururla takip ettim ve takip ediyor olacağım.
Müthiş bir gündü o gün. O gün Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Galataport'ta verdiği konserde gerçekten binlerce kişi vardı. Sıcak da bir gündü. Ve müthiş bir keyif, müthiş bir şevkle izledi herkes. O alkışlardan da hatırlayacaksınız. Bu anlamda kısaca Galataport İstanbul'un meydanlarıyla, sunduğu sanat imkanlarıyla sizce misyonu ve geleceğe yönelik vizyonunu kısaca tariflerseniz sizin bakış açınızla nasıl söyleyebiliriz?
Galataport İstanbul bence sadece İstanbul açısından değil ama ülkemiz açısından da çok önemli bir merkez diye düşünüyorum. Nedenini soracak olursanız dünyaya baktığımız zaman bunun çok az belki emsalleri var. Fakat Galataport'un, tabii benim uzmanlık alanım olmamakla beraber bunu da söylemek durumundayım, kapasitesi, ticari hedefi ve ticari vizyonu, onun yanı sıra turizm vizyonu ve bunun birlikte taşıdığı kültürel vizyon ülkemizin yüz akı vizyonlarından bir tanesi. Çünkü sadece bizim insanlarımız değil ama dünyanın dört bir tarafından İstanbul'a akın akın gelen insanlar, gerek doğudan gerek batıdan, deniz turizmi sayesinde Galataport'a adım atıyorlar. İstanbul'un ilk ayağı olarak Galataport'u görüyorlar ve bu oldukça renkli, mühim bir yapı. Tabii Galataport'un içerisinde ticari faaliyetler olmakla beraber kültürel faaliyetlerin de vizyona girecek olması benim için çok önemli. Çünkü bir ülke sadece ekonomik başarıyla değil ya da siyasi başarılarla değil ama kültürel başarılarla isimlerini dünyaya yazabilir. Çünkü kimlik önemli diye düşünüyorum. Galataport da bu anlamda ülkemizin kültürel kimliğini en iyi şekilde bütün dünyaya yansıtabildiği ölçüde başarılı olacaktır ve başarılı olmaya başlamıştır da. Çünkü gerek teknik altyapısı, gerek çevresel altyapı Galataport'un dünyadaki emsalleri arasında en önemli yerlerden birine sahip olmasını gerektiriyor ve bunu da başarıyor diye düşünüyorum. Galataport da bundan sonra bana da mutlu bir şekilde haber verilen kültürel faaliyetlerin belki yeni sezonda başlayacak olması, özellikle sokaklarda gezen insanların bu kültürel faaliyetlerin içerisinde interaktif olarak dahil olabilecek olmaları, yani bir sinema ya da bir tiyatro, bir pandomim gösterisi, bir konser, köşede küçük bir grubun yaptığı bir konser gibi faaliyetlerle insanların günlük hayatları içerisinde kültürün yer alacak olması bence Galataport'un önemli misyonlarından biri olmalı diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da tabii ki ilk konser veren sanatçısı olmam hasebiyle her türlü yardıma ve desteğe hazır olduğumu ilan etmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Harika anlattınız. Gerçekten de buradaki amaç bir sanatçı gelsin, sahnede sadece sanatını icra etsin değil, o sırada buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz de olabildiği kadar interaktif olarak o sanatın o icrasına katılımda bulunsun istiyoruz. Müthiş tarifleriniz. Oyunumuza geçmeden önce sizin bir de uluslararası konser takviminiz var. Şimdi artık şu pandemiden artık hızlanarak uzaklaşıyoruz. Umarız daha kötüleşmez ama diyelim, 3 noktayı koyalım. Biraz uluslararası konser takviminizden bahseder misiniz 2022 ve sonrası için?
Tabii efendim, bu aralar pandemiden sonra sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi birdenbire açıldık ve bu bizim için büyük bir mutluluk verdi. Benim için en önemli konserlerden, hayatımın en önemli konserlerinden bir tanesini yaşadım Temmuz ayı içerisinde, Temmuz başında. Viyana'daki dünyaca ünlü Musikverein salonunda bir konser yaptım. Bu hakikaten pandemi dönemine denk gelen bir konserdi. Uzun süre bekliyordum, tehir olmuştu birkaç kere ama bunu 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Şimdi Ağustos ayı içerisinde İspanya'da Girona'da bir resitalim olacak. Viyana'da bir başka konçerto konserim olacak. Mendelssohn konçerto çalacağım. Hemen Türkiye'ye dönerek Ayvalık'ta yaz okulunu yapacağız. JAKA 2022 yaz okulunu. Tam 16 tane öğretmenimiz var. 12'si yerli, 4'ü yabancı olmak üzere. Tam 80 öğrenciyle hem kendi rekorumuzu sanırım hem de Türkiye rekorunu kırmış oluyoruz. Eylül ayında gerek yurt dışında gerek Türkiye'de bazı çalışmalarımız var. Özellikle Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde önemli birkaç projem olacak. Bir Çanakkale'li olarak Sayın Bakanımız tarafından davet edildim. Çok mutlu oldum. Balıkesir'de, Çanakkale'de, Antalya'da farklı yerlerde konserler var. Ekim ayında ve Kasım ayında Güney Afrika ve Zambiya'ya bir turne bekliyor bizi. Aralık ayında tabii Türkiye'deki konserler devam ediyor ama Aralık ayında da benim için yine çok önemli bir konser olan Prag'da ünlü Rudolfinum salonunda bir orkestrayla bir konser vereceğim. Bu arada şunu unutmamalıyım tabii. Bu sene büyük keman virtüözü Paganini'nin 240. doğum yıl dönümü. 240. doğum yıl dönümü tam 27 Ekim tarihine tekabül ediyor. 27 Ekim'de ben de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda dünyanın en önemli keman literatürünün eserlerinden biri olan Paganini 24 Kaprisi seslendirmiş olacağım. Bunun aynı zamanda kaydı da yapılacak bu sıralar içerisinde. Tabii ki benim çalışmalarım masterclasslar, akademik çalışmalar, konser çalışmaları ve kayıt çalışmalarıyla beraber gidiyor. Ben kalan müzik sanatçısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda bazı bestelerim de var. Bu sene yapmış olduğum bazı besteler de kaydedilecek ilk defa. Ve kalan müzikle de Eylül-Ekim aylarında yeni bir albümüm yer alacak.
Kısa vadede dolu dolu bir takvim bize tarif ediniz. Elimizden geldiği kadar bunu mutlaka takip edeceğiz. Müthiş bir sohbet oluyor Cihat Bey. Gerçekten dolu dolu her bir saniyesi. Şimdi dilerseniz biraz bir oyuna geçelim. Bizim podcastimizin bir klasikleşen oyunu var. Bir dakikada 5 soruya kısa kısa cevaplar alacağız sizden. Hazırsanız başlayalım.
Buyurun.
En sevdiğiniz keman konçertosu?
Çok zor, bunu söyleyemem. Belki Brahms.
Peki. Favoriniz olan 3 müzik aleti keman dışında?
Klarnet, biyolonsel, mandolin.
Müziği bir kelimeyle anlatsanız o kelime ne olurdu?
Yaratan.
Sahnede kendinizi en mutlu hissettiğiniz an?
Bütün günlük kaygılardan uzak olarak sadece müziği yaşıyor olmak.
Zor bir soru geliyor, belki de ayırt edemeyeceksiniz ama yurt dışında bir konser mi, yurt içinde bir konser mi?
Ayırt etmek çok zor.
Tamam, harika. Zaten bu cevabı bekliyorduk. Teşekkürler. Cihat Bey, müthiş bir sohbet oldu. Sanatınız ve kariyerinizle ilgili çok bilinmeyen, böyle bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikaye var mı? Yani Cihat Aşkın dendiğinde pek de literatürde ya da Google'da tırnak içerisinde bulunmayan ama sizin bizimle paylaşmak istediğiniz ve keyifli bir hikayeniz var mı sohbetimizi tamamlamadan önce?
Beni en çok mutlu eden anlardan bir tanesi, ilk defa Türkiye'de CD'm çıktığı zaman 1998 yılıydı. Kalan Müzik'le çalışmaya başladık ve Kalan Müzik'le Minyatürler isimli albümü çıkarmak üzere anlaştık. Fakat ben CD'nin çok satmayacağını düşünüyordum. Çünkü klasik müzik parantezinde Türkiye'de bu alanda un kapanında basılmış olan ilk klasik müzik CD'sidir benimki. Aynı zamanda Minyatürler. Ben rahmetli Hasan Saltuğ'a dedim ki bu çok fazla satmaz dedim. Niye dedi? Çünkü bu bir klasik dedim. Klasik müziği insanlar dinlemezler, sevmezler. Fakat bizim yaptığımız repertuarla hem halk müziğinden bazı eserler hem de benim bestelerim, benim arkadaşlarımın benim için yazmış olduğu besteler bu CD'nin içinde yer aldı. CD çıktıktan çok kısa süre sonra bu eserler CD yayıldı. Bütün Türkiye'den büyük rağbet gördü. Yurt dışına da gitti. Ve yabancı radyo istasyonları bu CD'yi çalmaya başladı. CD çok kısa bir zamanda Türkiye'de klasik müzikte satış rekoru kırdı. Ben hani 1000 tane falan bile satmaz, yıllarca sürer diyordum. 2-3 sene içerisinde 60 bin tane sattı. Ki klasik müzik CD'leri içerisinde en fazla satan da o döneme kadar 5-6 bin falandı. Onun 10 katı üzerine çıktı. Burada Hakkari'den, Kırklareli'nden, Ağrı'dan, çok değişik yerlerden çok güzel tepkiler aldım. Fakat bir gün bir anekdot anlatacağım.
Tabii lütfen.
Müziksever birisi anlattı bana bunu, Facebook'ta yazmış. Yoldan geçiyor. Fakat bir yerde işte bir ihtiyaç için durmak zorunda. Bingöl'de bir büfe diyelim, benzinci. Ve Bingöl'de benzincide duruyor. Tam çıkmak üzereyken kamyonlardan bir tanesinin içerisinden benim minyatürler kasetinin sesi geliyor. Duruyor birdenbire. Kamyoncuya soruyor. Sen bunu nereden buldun? Nasıl dinliyorsun? Abi diyor, ben bu CD'yi, ben bu kemanı, kemancıyı çok seviyorum. Bu yeni çıktı bu kaset. Sana da tavsiye ederim. Minyatürler. Bu çok enteresan bir feedback, benim aldığım feedback. Dolayısıyla bu pek bir yerde anlatılmadı. Bunu söyleyebilirim. Bu şunu gösteriyor ki siz müziği hakikaten kaliteli anlamıyla insanlara sunduğunuz zaman insanlar kaliteli müziği hiçbir düzey, hiçbir sınıf ayrımı olmadan dinleyebiliyorlar. Her yerde dinleyebiliyorlar. Dolayısıyla sanatçıların yapması gereken en önemli şey, kaliteden ödün vermeden kendi ruhumuzu, kendi düşüncelerimizi en samimi şekilde insanlara anlatabileceğimiz en güzel şekilde aktarmak diye düşünüyorum.
Bu anekdot belki de bu yarım saatlik sohbetimizin bir özeti ve hatta tescili niteliğinde oldu. Tekrar teşekkürler Cihat Bey. Bugün mandolinle başlayan bir hikayeyi dinledik. 3 notadan başlayarak gerisini getiren 8 yaşında bir çocuğun hikayesini dinledik. Musiki cemiyetine 9 yaşında katılan bir çocuğu dinledik. Anne babasının ona aldığı kemanının kokusunu hala hisseden bir sanatçıyı dinledik. İki kültürün tam ortasındaki Anadolu coğrafyasında dolaştık. Cihat Aşkın ve küçük arkadaşlarıyla 2001 yılından itibaren Van, Mersin, Afyon, Konya, Kayseri pek çok ili dolaştık. Yerel yetenekleri önce ulusal, daha sonra uluslararası platformlara çıkaran macerayı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz Cihat Bey. Müthiş bir sohbet oldu. Kapatmadan önce son ekleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım.
Bora Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok zevkli ve samimi sohbet oldu. Sıcak bir sohbet oldu. Hakikaten Galata Port'un bu anlamda başlamış olduğu bu girişimciliğe ve yeni bir vizyona destek için bundan sonra ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak isterim. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere ve beni dinleyenlere.
Biz teşekkür ediyoruz. Galata Port İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galata Port İstanbul'u Galata Port İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerinizi de Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.